gün askerlerden biri gelip kendisine, onlar bizim kadınlarımıza tecavüz ediyorlar. Onlar bizim çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve kadınlarımızı öldürüyorlar dediklerinde ve buna bigane kalmamalıyız diye eklediğinde Ali İzzet Begoviç çok veciz bir söz söylüyor. Sırplar bizim öğretmenlerimiz değil. Vefatının seneyi devriyesinde Ali İzzet Begoviç'i rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Bildiğiniz üzere 4x4 ilkesine sadık kalarak ikinci yayın dönemimizde bir sivil toplum kuruluş serisi başlattık. Sonra dedi ki sivil topluma özel kalmayalım. Sivil inisiyatifleri, sivil girişimleri, yani sivil olup hikayesi olan herkesi buraya davet edelim dedik. Ve bu davet ettiğimiz kişilerle konuştuğumuz konular da sadra şifa olsun. Biz gençlerin dertlerine derman olsun, aklındaki soruları gidersin istedik. O yüzden bugün çok güzel, böyle sürekli şu konuyu ne zaman konuşacaksınız dediğiniz bir konuyu konuşacağız. Gerçekten bu konuda çok fazla geri dönüş aldık. Biz de bu konunun ehillerinden birisini davet ettik. Sağ olsun kırmadı bizleri, geldi. İbrahim Çevikoğlu bizlerle. Hoş geldiniz abi. Sizi bir tanıyabilir miyiz ilk önce?
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle sesimdeki ufak sorundan dolayı özür diliyorum dinleyicilerimizden ve sizden. Bizim geçmişimizle alakalı konuyla ilgili olan kısmı ben paylaşmak istiyorum. İngilizce...
Sizi bir geniş aslında tanıyalım, tamam. Ondan sonra başlayalım oraya abi.
Ben aslen Ankara doğumluyum ama memleket olarak Kastamonu Tosyalıyım. Eğitimin büyük bir bölümünü Konya'da tamamladım. Lise ve üniversite Konya'da okuduk. Üniversite dönemi boyunca özellikle bu kulüp faaliyetlerinin yoğun bir şekilde içerisinde bulunduk. Okulun ardından belli bir İngilizce çalışmasına kollara sıvadık. İlk başta Türkiye'de, daha sonra yurt dışında, Kanada'da olmak üzere bir İngilizce serüvenimiz oldu. Daha sonra döndükten sonra da bir yakın arkadaşımla beraber bir girişimde bulunarak şirket kurduk ve şu an dış ticaretle meşgulüz.
Eyvallah. Hoş geldiniz diyelim biz de tekrar.
Teşekkür ediyorum.
Şimdi bir konu konuşacağız dedik ama konunun adını söylemedik. Evet. Onu söylemiş olalım başlamadan. Evet. Evet. Bugün İngilizceyi konuşacağız. Yani dil öğrenme konusunu, özelde de İngilizce öğrenmeyi konuşacağız sizlerle. Evet. Yani neden İbrahim abiyi davet ettik? Onu ilk önce açıklayayım. Şimdi kendisi normal bizler gibi işte 12 yıllık bir temel eğitim aldı, ortaokul, ilkokul şeklinde. Valideleri İngilizce öğretmeni, o vesileyle İngilizceye eğilme fırsatı oldu. Sonrasında dil kurslarına gidip kurslarda eğitim aldı ve sonrasında da yurt dışına gidip İngilizce eğitim aldı. Evet. Yani İngilizcenin aslında öğrenmek için hangi yolu varsa bütün yollarını denemiş oldu. Bizler de bugün İngilizce öğrenme üzerine, İngilizceyi nasıl öğreniriz üzerine sorular soracağız kendisine. Programa başlamadan evvel bir hatırlatma yapmak isterim. Bize 4x4 isimli Twitter hesabından ulaşabilir. Programdan kesitleri orada bulabilirsiniz. Şimdi programı 4 ana kısma ayıracağız. İlk önce şunu soracağım İbrahim abi size. Dinleyicilerimize de söyleyelim onu. İşte biz neden 12 senede bu eğitimi öğrenemiyoruz? Yani sorun nerede aslında? Onu bir konuşacağız sizlerle. Sonra dil kursları işe yarıyor mu? Dil kurslarına gidilir mi sizce? Bunu konuşacağız. Bir de yani öğrenciler, gençler, bizler bu programı dinlediğimiz için öğrenci adamın parası olmaz. Evet. Bu işi bedavaya nasıl getirebiliriz? Bedava dil öğrenilir mi? Bunu soracağım size. Son olarak da ikinci kısmımızda da yurt dışında İngilizceyi nasıl öğreniriz? Yani yurt dışına gitme olanakları nelerdir? Bunları konuşacağız. Evet. Sizden onları dinleyeceğiz. Siz de Kanada'ya gitmiştiniz abi. Şimdi ilk kısım, başlayalım. Bismillah diyelim. Abi 12 sene eğitim görüyoruz. Yani ilkokuldan başlıyoruz, işte ortaokula, liseye, evet, ciddi bir İngilizce eğitimi görüyoruz. Yani çok şeyde değil, bu azımsanacak bir saatte değil totale vurunca. Ama sonuç olarak üniversiteye geçince ya da işte o eğitim hayatı bitince bir bakıyoruz ki elimizde hiçbir şey kalmamış, evet, dil namına. Yani öte yandan ama şeyler de var. Bizim yabancı dediğimiz, işte ülkemize misafir olan öğrenci arkadaşlarımız var. Mesela Japon bir arkadaşım var. Şu an 4 tane 5 tane dil biliyor. Bu tamamen şey aldı, temel eğitimden yola çıkarak. Yine işte Afrika'dan gelen arkadaşlarımız var. Onlar çok iyi konuşuyorlar bu işi. Yani onlar da aynı eğitimi almışlar. Biz de eğitim alıyoruz. Bizim nerede yanlış yapıyoruz ya da biz tembel miyiz? Bu biraz bunu konuşalım. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz abi, evet, bu konuda?
Bu sorudan önce ufak bir parantez açmak istiyorum. Dinleyicilerimizin içerisinde dil konusunda üstat olanlar olabilir. Haddimizi bilerek başlayayım ben. Benim bu sorduğun sorularla tek yaklaşımım şu olacak. Ben de damdam düşmüş birisiyim. Bu eğitim sistemi içerisinde debelenmiş birisiyim. Sadece buradaki hani yaşadığım süreçle alakalı şeyleri ben paylaşmaya gayret edeceğim inşallah. İlk soruyla alakalı Bu konuda kendi annemdeki yani dil hocası olması hasebiyle gördüğüm şeylerden başlamak istiyorum. Benim annem de bir İngilizce öğretmeni ama konuşma konusundaki problemler olarak diğer standart hocalarla aynı seviyede olan birisiydi. Ben gözümü açtığım zaman annemle İngilizce çalıştığım zaman genellikle bu gramer konularından ilk başta başlıyorduk. Dil konusu şunu da belirtmekte fayda var. Çok aslında geniş yani okuma kısmı, dinleme kısmı, konuşma kısmı çok bambaşka gayretler gerektiriyor. Bizim ülkemizde odaklanılan kısım biraz İngiliz aksanı ve İngiliz eğitim sistemi yakınlığı dolayısıyla biz daha fazla gramer odaklıyız. Başlangıç için aslında doğru bir yol bu. İlk başta insan çünkü bir kurallar olmadığı zaman derya deniz gibi çok büyük bir serüven görüyor karşısında. Ama kurallarla başlayınca ilk başta bir merdiven basamağını çıkar gibi hissediyor. Ama belli bir aşamadan sonra bu kurallar tutucu oluyor. Yani bunlarla devam etmek hoş değil. Bizim eğitim sistemimizle alakalı problemlerimiz var. Ayrıca hani sadece sisteme suçu atmayıp bizim kendimizle alakalı problemlerimiz de var. Buradaki bu 12 yıllık serüvenin içerisinde İlk yanlış başlangıcımız ezberle alakalı olan kısmımız. En büyük problemimiz ilk başta bence burada başlıyor. Ezber yapmamak için ne yapmak lazım diye sorarsak benim kendi nacizane tecrübelerimde gördüğüm ilgi duyduğumuz bir alanla başlamak en önemlisi. Mesela ben makine mühendisiyim. Savunma sanayiyle çok ilgiliyim. Savunma sanayiyle alakalı İngilizce makaleleri okumak istiyorum. Bunu okumak için İngilizceye ihtiyacım var diye baktığımız zaman aynı yani acıkmış bir insanın yemekle buluşması gibi oluyor. Acıkmadığınız zaman önünüze yemeği de koysalar bir anlamı olmuyor. Bu 12 yıllık süreçte bize zorla yani eğitimin ne şekilde öğretilmesi gerekildiği değil de biraz daha zorla böyle işte şunu ezberle bu kuralı bilmen gerekiyor. Bu tür şeylerle yaklaşılıyor. Benim açıkçası yanlış gördüğüm, sistemde yanlış gördüğüm şey bu. Yani işin özünü vermekten ziyade yöntemine çok fazla takılıyoruz. Bu da şunu doğuruyor. Yıllarca biz İngilizce nasıl öğrenir diye konuşuyoruz ama bir türlü uygulamasına gelemiyoruz. Mesela spor da böyledir. Yakın arkadaşlarımdan çok görüyorum. İşte şu işte ağırlık çalışması şöyle böyle vesaire. Bakıyorum uygulayıcı insanlar fazla konuşmuyor. Yani yapması zor, konuşması kolay olduğu için daha fazla edebiyatı yapılıyor ama uygulaması çok az. Hocalarımızdan kaynaklı da yani beni affetsinler. Başta İngilizce öğretmenliğini okuyan öğretmenlerimizin üniversitede eğitim aldığı hocalarımızda konuşma pratiği çok fazla yok. Onda olmayınca dolayısıyla öğretmenlerimizde de olmuyor. Öğretmen de olmayınca da öğrencide de olmuyor. Ama şu kısmına değinmek istiyorum. İngilizce sadece konuşmadan ibaret değil. Evet çok önemli bir kısmı ama sadece konuşmadan ibaret değil. Ben Kanada'da eğitim alırken kendi İngilizce öğretmenimin, Kanadalı İngilizce öğretmenimin gramer yanlışını buluyordum. Tahtada arkaya dönerdi, Mr. Grammar derlerdi. Mr. Grammar doğru mu yazdım, yanlış mı yazdım diye hoca bana sorardı. Bu eğitim sisteminden kaynaklı. Yani sadece benimle ilgili değil. Sınıfta 3 tane Türk var. 3'ü de gramerle alakalı bir yanlış olduğu zaman hemen hocayı uyarıyor. Düz lise mezunu da böyle, Anadolu Lisesi mezunu da böyle, Fen Lisesi mezunu da böyle. Sözü toparlarsak, ben iki yerde yanlış görüyorum. Birincisi sistemimizdeki bu ruh değil de yönteme fazla odaklama problemi. İkinci bizim kendimizle alakalı sürekli karşıya sisteme suçu yükleyip kendi yapmamız gereken gayretleri yapmayışımızla alakalı sorunlarımız
Peki,
var.
Peki hemen şunu sorayım abi size yani biz ortaokulu liseyi bitirdik üniversitedeyiz şu an ama bizim kardeşlerimiz ya da işte akrabalarımız tanıdıklarımız ortaokulda lisede olanlar var. Bunun için ne yapabiliriz bu saatten sonra? Yani tamam olan oldu. Önümüzdeki sürece bakmamız lazım. Okulda verilen eğitimden farklı olarak bunların daha iyi İngilizce öğrenebilmeleri için ya da bu mevcut düzeni en azından kendimiz elimizden geldiğince düzeltebilmemiz için neler yapabiliriz?
Öncelikli olarak eğer mümkünse yani mali olarak imkanlar nedir? Tabii herkesin değişkendir ama öncelikli olarak eğer mümkünse bir yurt dışı gerçekten çok faydalı oluyor.
Ama mesela bir lise öğrencisini yurt dışına ya da ortaokul öğrencisini yurt dışına göndermek ne kadar doğru? Yani en azından bizim toplumumuz için bu çok bence hoş bakılacak bir şey olamaz.
Yani şöyle dili yani benim kendi deyimimdir bu. Dili öğreneceğim diye dini vermemek lazım. O çok doğru. Kültürel olarak dediğiniz çok doğru. Bunun yapılabileceği Müslüman memleketleri de var. Malezya gibi mesela. Onun örnekleri var ama hani ilk şoklama etkisi diyeyim. En pratik çözüm yurt dışıdır. Bu eğer mümkün değilse Türkiye'de neler yapılabilir diye düşünülürse önemli olan etkili çalışma. Yani 3 ay boyunca ben çocuğumu şey yaz okulunda İngilizceye gönderdim. Gerçekten bir çözüm değil. Yani bu şunun gibi, ben parayı veririm, çocuğum da öğrenir. Böyle bir eğitim anlayışı gerçekten yok. Evet, eğitime yapılan yatırım çok önemli. Ama bununla alakalı verimli yatırım yapmak lazım. Peki o nedir? Birincisi yurt dışı. Eğer olmuyorsa çocuğun kendisini uygulayıcı bir yere koymak gerekiyor. Mesela nedir? Bir turizm bürosu veya bu tür yerlerde sürekli yabancılarla muhatap olabileceği bir yerle, yani okyanusun ortasına çocuğu bırakmak gerekiyor. Acıkmazsa önüne koyduğunuzun ekmeğin kıymetini kesinlikle bilmez. Yani önemli olan burada bir çarpması gerekiyor. Ha, ama şunu sorabilirsiniz burada. Abi siz konuşma odaklı gidiyorsunuz. Bu işin işte akademik veya okuma boyutu da var diye. O bizim ülkemizde kolay çözülebildiği için ben bunu çok üstünde durmuyorum. O çocuğu zaten bir 3 aylık bir yaz okuluna götürdüğümüz zaman bütün işte testlerin işte %60'ını hazmettiriyorlar. Üstüne kuralları ezberletiyorlar. Bu kuralların üzerinden belli bir aşama kat edilmiş oluyor. Temel olarak bundan başlanılabilir, bir problem yok. Bu temelden sonra eğer konuşma kısmında bir şeyler yapılmak isteniyorsa burada da, yani Türkiye'de bile olsa, yine yabancı teması çok çok önemli.
Anladım abi. Şimdi gelelim bize, ilkokulları, eyvallah, liseleri hallettik, üniversitelere gelelim. Biz kendimizi konuşalım biraz da. Yani İngilizce öğrenmek için ne yapalım diye düşünen adam herhalde ilk önce dil kurslarına başvurur, dil kurslarını, evet, görür. Biraz dil kurslarına konuşalım sizinle. Ben de zamanında gittim dil kursuna ama hiçbir işe yaramadı. Yine, evet, İngilizce bilmiyorum, yine bilmiyorum. Yani İngilizce öğrenmek için dil kursuna gidilir mi? Dil kursu gerçekten bir çözüm müdür abi, üniversiteler için, evet, konuşuyorsak bu işi?
Ömer abi şöyle başlayalım. Bu konu gerçekten ülkemizin kanayan yarası olduğu için böyle hani bir sihirli değnekle çözülecek, birkaç sihirli cümleyle çözülecek işler değil. Ama yanlışı doğru tespit edebilirsek çözüm de doğru olur. Burada en önemli şey şurası. Şöyle bakmak çok kötü. Ben de böyle bakmıştım zamanında. Ben kursa gideceğim, bedelini ödeyeceğim. Aynı bir bizim hani meslekte CNC makineleri vardır. Girişte ham malzeme verirsiniz, çıkışta istediğiniz ürünü verir. Böyle bir şey beklemek çok yanlış bir şey. İnsanda böyle bir şey çok zor oluyor. Çünkü kendinizin bir emek katması gerekiyor. Kurs, ben de çok gittim kurslara. Kursların tabii ki yani nitelikleri, verdiğiniz ücretlere göre veya işte kalitelerine göre, hocalara göre kaliteleri değişken. Kurslar bir yere atılmamalı. Kesinlikle bir çöpe atılmamalı. Başlangıç seviyesinde bence olmalı. Ama İş devam ettiği müddetçe şu algı olduğu zaman yanlış yapıyoruz. Ben okula gideceğim, öğretmenimi dinleyeceğim. Ondan sonra eve geldikten sonra ben istediğimi yaparım. Bu şekilde bir İngilizce gelişme beklentisi, bu yurt dışında olsanız bile yanlış. Ben Kanada'da mesela 2 ay bu yanlışa düştüm. Sadece hani okula gideceğim, bu şekilde şey yapacağım vesaire diye. İnanın kendiniz bir emek katmadan olmuyor. Yani en büyük şifre bu. Kurslara gidilmiş olsa bile akşam geldikten sonra ilk başta işte verilen ödev veya sizin ekstra yapmanız gereken şeyler olacak. Bunları yapmadan İngilizce veya herhangi bir dilin gelişme ihtimali gerçekten yok. Yani bir bebek gibi adeta bunu büyütmek gerekiyor. Bu bir gerçekten sabır işi, sabat işi yani. Ben piyasada böyle görüyorum, işte 30 günde işte İngilizceniz şu seviyeye gelecek, 60 günde İngilizceniz şu seviyeye gelecek. Mümkün gelebilir, gerçekten gelebilir ama bunun için kursa gitmenize de gerek yok. 30 gün gerçekten istekli bir şekilde siz kendinize bir program çıkartın veya bir danışman eşliğinde bir program çıkartın. 30 gün kimseye para vermeden siz kendiniz çalışın, inanın yine olur.
Tam da oraya geliyorum abi, onu soracağım size. Yani dil kurslarını konuştuk ama esas itibariyle bunlar bir ticari kurum. Tabii. İllaki giden insanlardan para istiyorlar. Biz de burada bir gençlik programı olmamız hasebiyle bir de kendimize yeni nesil gençlik programı diyoruz.
Evet.
Önceki konuklarımıza da böyle son kısımlarda bazen esprili şeyler soruyoruz. Şimdi onu size de sormam gerekecek ama espri olarak değil, ciddi olarak soracağım size. Evet. Yani öğrenci adamın parası olmaz abi.
Evet.
Bu iş bedava halledilebilir mi gerçekten? Para vermeden İngilizce öğrenebilir mi? Onu merak ediyorum.
Evet. Tabii ki kesinlikle halledilir. Bunun onlarca örneği var. Sadece İngilizce değil. Birçok dil öğrenen benim de arkadaşlarım var. Yani ücretsiz olarak. Burada biraz gemileri yakmak çok önemli. Bunu derken şunu demek istiyorum. Şimdi eğer parasız bir şekilde bu işi halletmek istiyorsak, ben bir anekdotumu paylaşmak istiyorum. Kanada'da bulunduğumun yanlış hatırlamıyorsam 4. ayları ya da 5. aya yakındı yanlış hatırlamıyorsam. Bu dönem içerisinde ben şunu fark ettim. İzlediğim video serilerinden daha çok şey öğrendiğimi fark ettim. Yani okula, oradaki dil okuluma, Kanada'daki İngilizce dil okuluma birçok para verilmiş. Ben 4. ayımı tamamlıyorum neredeyse. Ve ben şunu fark ettim. Özellikle bizim okulda öğrendiğimizden daha çok videolardan öğrendiğim İngilizce benim çok daha fazla olduğunu fark ettim. Ve kendi kendime biraz sitem ettim yani. Madem dedim Türkiye'de bu kadar video izleyip bu işi halledebilecektim de bu kadar parayı harcayıp neden Kanada'ya geldin diye kendime ben biraz sitem ettim. O zaman da insan şunu kavruyor. Türkiye'deyken bizim kendi bir gündemimiz var. En önemli şey bu. Şimdi mesela bir şehirde yaşıyoruz, bir sosyal çevremiz var. Siz telefonunuzu kapatsanız bile mutlaka bazı işler, ailenizden gelen, işte arkadaşlarınızdan gelen mutlaka bir şeyler sizi haftalık meşgul ediyor. Ha burada öğrenci olmanın bazı avantajları var ama aslında dezavantajları da olabiliyor. Yani vakti farklı şekillerde de değerlendirme alışkanlıkları oturduysa böyle bir olumsuz durumda söz konusu olabiliyor. Burada sözü şuraya bağlamak istiyorum. Türkiye'de yapılabilecek şeylerin avantajı var, dezavantajı var. Dezavantajı baştan söylüyorum. Benim Kanada'ya gidişimde oradaki yaptığım şey bir ilim için hicretti. Eğer burada siz de aynı şey günlük yapabiliyorsanız hiçbir problem yok. Örnek veriyorum, yaşadığınız ilçede bir kütüphane var. Günlük oraya gidip telefonu kapatıp bir hicret yapabiliyorsanız önemli olan şey bu. Bu olmadığı zaman buradaki Türkiye'deki gündem insanı sarıyor ve İngilizceye siz vakit ayırıyor olsanız bile kafanız müsait olmadığı için alamıyor. Yani bu beyin sindiremiyor, öyle söyleyelim yani. Oradaki fark ettiğim en önemli şey buydu. Burada yapılabilecek, ben şimdi birkaç alıştırma söyleyeceğim.
Evet, onu özellikle isteyeceğim, evet. Abi sizden. Şimdi bir fikri altyapısını söylediniz bize.
Evet.
Bu işi biraz somutlaştıralım. Yani aynen. İngilizce öğrenmek için kursa gitmeden ya da herhangi bir yere para aynen. harcamadan arkadaşlar neler yapabilirler?
Aynen. Bu hemen şu sözü tamamlayayım. Ben bu taktikleri vereceğim ama bu taktiklerden önce yani şunu bilmeleri gerekiyor. Gündüz işte çalışan birisi akşam eve gelip bunları yapabilir mi? Yapabilir, problem yok ama zihin olarak buna gerçekten çok ciddi hazır olması gerekiyor. Kafada başka bir problem varken dilin ezber gerektiren kısmı, yani hafızada kalması gereken kısmı, kafada başka bir meşguliyet varken çok zor oluyor. Ama buna rağmen biz gene de buna talibiz diyen arkadaşlar için ben yapılması gerekenleri kendi gördüklerimden nacizane paylaşmaya gayret edeyim. Birincisi, şu örneği aklımızdan çıkarmamamız lazım. Biz kendimiz nasıl dili öğrendik? Türkçemizi nasıl öğrendik? Başka bir bebek için de diğer kendi dillerini nasıl öğrendiler? Biz saf, berrak, tertemiz bir zihinle yaklaşık 2 yıl dinliyoruz. 2 yıl berrak bir zihinle tamamen dinliyoruz. Ondan sonra dilimiz çözülmeye başlıyor. Dinledikten sonra ve izledikten sonra. Bu çok önemli. Ondan sonra bir şeyler başlıyor. Bizleri dinliyor mudur bilemiyorum. Dinliyorsa buradan hürmetlerimi iletiyorum. Muhterem Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız. Bir kere Konya'da programa davet etmiştik kendilerini. Bir Arapça çalışan arkadaşım sordu. Arapçanızı bu seviyeye nasıl getirdiniz diye. Hocam da hem LSR mezunudur hem de simultane tercüme yapacak kadar Arapçası çok iyidir yani. Hocam yaklaşık 2 dakika. 2 dakika başka hiçbir kelime söylemedi. Aynen şu tonda. Dinleyeceksin. Dinleyeceksin, dinleyeceksin, dinleyeceksin, dinleyeceksin, dinleyeceksin, dinleyeceksin. Böyle 2 dakika konuştu. Sadece dinleyeceksin. Burası dilin, yani bizim biyolojik olarak fıtratımızın en kilit noktası dille alakalı. Gerçekten dinlemeden olmuyor. Peki sadece dinleme mi? Sadece o da değil. Çünkü bir yerden sonra şu soru gelecek. Ben anlamasam bile dinlesem ne olacak? İşte burada izlemek giriyor. Yani şöyle söyleyelim. Sizi hiç dil bilmeyen birisi olarak yurt dışında bir havalimanına bıraktık. Nasıl anlaşırsınız? Vücut diliyle anlaşırsınız değil mi? İlk başta işte mesela adam pasaportunuzu isteyecek, güvenlik pasaportunuzu isteyecek. Adam sana şöyle bir defter işareti yapacak. Sen de oradan hemen anlayacaksın mesela pasaportu ya. Veya işte bir ihtiyaçlık bir durum olacak. Şurası nerede diyeceksiniz. Hep el kol. Yani sürekli vücut dili. Vücut dili bütün insanlığın ortak dili. Hatta Hazreti Mevlana'nın burada çok güzel bir sözünü paylaşmak isterim. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır der. Çok önemli bir kıstas bu. Burada da vücut dili kısmında burası çok mükemmel bir anlaşma aracı, öyle söyleyelim. Bu izleme kısmı burada şuna önem veriyor. Mesela şöyle elini birazcık başına götüren bir insan düşünün. Şöyle başını tutuyor. Bu insanın ırkı ne olursa olsun insan ne anlar? Bunun işte başı ağrıyor diye düşünür değil mi? Yani çok basit bir şey bu. Şimdi bununla beraber adam I have a headache dediği zaman sen diyorsun ki demek ki baş ağrısıyla alakalı konu buymuş. Yani izlemeyle orada dinlediğin şey bütünleşiyor. Bunun için önce dinleme, onunla beraber yapabiliyorsak izleme. Bu ikisi çok önemli. İnanın bana, yani kurslara verilen o kadar paradan ziyade şu görüntülü bir şekilde izlemeler birçok şeyin çözümü olabiliyor. Burada ama şurada bir yöntem paylaşmam gerekiyor. Bu işte toplumumuzda genel yayılmış bir şey var. İşte dizi izle İngilizcen çok iyi olur. Dizi izle İngilizcen çok iyi olur. buradaki şifre de aslında şu. Yani adam bir hareketi yaparken kullandığı cümle kafanızda şey olarak oturuyor. Az önce örnek verdiğim gibi baş ağrısı örneğinde bu oturuyor. Ama bizim aynı Türkçe'de nasılsın yerine ne yapıyorsun kullandığımız gibi onların da slang yani sokak dilini kullanma yöntemleri var. Bunu filmlerde, dizilerde çok kullanıyorlar. Bunun için sağdan soldan arkadaşlarımızın duymuş olduğu işte dizi izle İngilizcen süper gelişir. Bu çok yanlış bir algı değil ama başlangıç için yanlış bir algı. Seviyeleri çok önemli. Başlangıçta gerçekten grameri düzgün, kurallara göre konuşulan bazı dizilerden başlanılması gerekiyor. Bunun için gerekirse bazı dizilerde paylaşabilirim. İsim verilmesi gerekirse belki Twitter'dan vesaire paylaşılması gerekirse paylaşılabilir. Ama bugün siz YouTube'a girdiğiniz zaman bununla alakalı birçok yani conversation birçok konuşma örneği görebilirsiniz. Seviyeyi öncelikle temelden başlatmak çok önemli burada. Bununla beraber izleme ve dinleme işin en kritik boyutu. Bunun yanında ne yapabiliriz diye bakarsanız sürekli gramere herkes bir hani yanlış der. Gramer başlangıç için sözümün ilk başında söylemiştim. Başlangıçta gramer gerekli çünkü insan hangi basamaklara basıp da çıkacağını bilemiyor ilk başta. Onun için ilk başta kurallar manzumesinden birazcık haberdar olmak lazım. Bunun için de yine internette çok dokümanlar mevcut. İlk başta şöyle temel zamanları birazcık taramak lazım. Ardına dinlemeye, izlemeye başlamak lazım. Dil kesinlikle şöyle bir şey değil. Okuma kısmı bir yanda ilerleyecek. İşte yazma kısmı bir yanda ilerleyecek. Böyle bir şey değil. Gerçekten hepsinin paralel gitmesi çok önemli. Öbür türlü gerçekten hani bir bebeği düşünün. Kolu uzuyor, başı büyümüyor. Çok yani sakat bir yapı çıkıyor ortaya. Bizim günümüzdeki yaşadığımız Türk toplumundaki en büyük problem de bu. Gramer anlamında veya akademik anlamda gerçekten çok ileri seviyedeyiz. Ama bir yol tarifi istediğimiz zaman profesörler kemküm ediyor. Bu gerçekten bizim için yani şöyle söyleyeyim. Ben ülkem adına sadece üzgünlük duyuyorum. Bugün geçerli dil İngilizce. Zamanında belki Arapçaymış, belki Osmanlıcaymış ilmin dili. Bugün İngilizce, belki yarın tekrar Türkçe olur veya başka bir şey olur. Burada kesinlikle hani İngilizceyi putlaştırma adına bir tavsiyeler değil bunlar. Sadece ilme ulaşmak için bir aracı gördüğüm için bu üzüntüye sahibim.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi. Yani. Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'ün ikinci kısmında sizlerleyiz. Bu hafta dil mevzusunu, dil konusunu konuşuyoruz. Yani dil özelinde esasında İngilizceyi konuşuyoruz. İlk yarıda neler konuştuk? Biraz onlardan bahsedeyim sizlere. 12 sene boyunca gördüğümüz eğitimin neden işe yaramadığını ve bunu sadece şikayet etmek değil ve buna alternatif neler yapılabilir, bunu nasıl düzeltebiliriz, bunu konuştuk. Dil kurslarına gitmeye gerek var mı? Dil kursları gerçekten işe yarar mı? Bu konuyu konuştuk. Bunun yanında biz öğrenciler çok böyle parası olan insanlar değiliz. Bedava nasıl İngilizce öğrenilir? Bunu konuştuk biraz. Şimdi üçüncü kısımda da yurt dışı dil okullarını konuşacağız. Konuğumuz İbrahim Çevikoğlu. Kendisi 8 ay Kanada'da dil eğitimi gördü. Şimdi bize Kanada serüvenini, Kanada tecrübesini anlatmasını isteyeceğiz. Abi Kanada'ya gittiniz. Orada bir dil okulunda bulundunuz. İşte 8 ay yaşadınız. Yani sizden esasında şunu istiyoruz. Gerçekten yurt dışında dil okuluna gitmeye gerek var mı? Gitmeye gerek varsa orada neler yapmak gerekir? Bir de yani gittiğimiz süre böyle çok az bir süre değil. 3-5 gün ya da 1 ay falan değil. 7 ay 8 ay kalmak gerekiyor bir işi çözebilmek için. 8 ayda işte oranın kültürüne entegre olma, belki işte buradaki kültürden farklı olma sebebiyle çatışma, yaşanma durumu olabiliyor. Yani tüm bu hem kültürel farkları göz önünde bulundurarak bize böyle bir tavsiyeler vermenizi isteyeceğiz. Bir de dil bakımından gerçekten gitmeye gerek var mı? Gidince neler yapmak gerekir? Bu konuyu konuşalım istiyorum.
Eyvallah. Kültürel kısımla alakalı kısmı hızlı geçeyim. Dille alakalı kısmı odaklanalım. Mevlana Hazretleri'nin bu pergel metaforu vardır. O beni çok etkiler. Pergelin bir ucunu eğer sabit tutarsanız ikinci ucuyla istediğiniz kadar pergeli açabilirsiniz der. Burada bizim kendi değerlerimizle alakalı eğer barışıksanız, taklitten tahkike biraz geçebilmişseniz kendi değerlerimizle alakalı, orada çok sarsılmıyorsunuz. Hatta tam tersi daha da kavileşiyor. Yani dinimizin, kültürümüzün ne kadar güzel olduğuyla alakalı fikirleriniz daha da aslında sert hale geliyor. Buradaki insanın kendini bilmesi gerçekten çok önemli. Ama tabii ki mutlaka özellikle helal lokmayla alakalı sorunlar başta olmak üzere birçok menfi tesir olduğu için insanın orada kültürel bazı işte tesirlerin altında kalması mümkün. Bunu çözmenin çeşitli yöntemleri var. Hani büyüklerimizden dinlediklerimiz yine bunlar. İlk başta takıldığımız, beraber olduğumuz insanlar çok önemli. İkincisi de yerler, takıldığımız yerler çok çok önemli. Burada benim tercihim Müslümanların camileri oluyordu. Burada önemli olan şey şu. Bizim kendi toplumumuzla alakalı, yani Türklerle muhatap olmak öyle yerlerde çok gerçekten mantıklı bir şey değil. Ama mutlaka temasınız bir şekilde olabiliyor. Bu kötü bir şey değil. Yani komple hiç muhatap olmayın demek de real bir şey değil. Ama sizin orada çevrenizi kendiniz kurmanız gerekiyor. Bu da gerçekten, bu az önce söylemiş olduğum ilim için hicret etmek bahsine dahil bir şey. Şimdi o hicretin bereketi olarak Allah mükemmel bir zaman açıyor. Zamanı tamamen siz yönetiyorsunuz. Bir kere şu telefon bir kere çalmıyor. Bu en önemli şey. Bu çalmadığı zaman hayatınız tamamen açık. Yani ne isterseniz onu yapabiliyorsunuz. Burada işte en önemli olan şey hayatı sizin nasıl tanzim edeceğiniz. Ben burada kendi dil okulumdan çıktıktan sonra hayatımı orada işte özellikle Pakistanlı kardeşlerimizin camilerine giderek geçiriyordum. Camilerine gitmemdeki asıl sebep şuydu. Hem manen benim farklı yerlere giderek etkilenmemem için, hem de İngilizce gelişimim için güzel dostluklar kuruyordum orada. Orada şöyle bir mantık oturmuş. Sadece bu Kanada'da olduğunu zannetmiyorum. Diğer dille alakalı yerlerde de muhtemelen söz konusudur. Yani orada bir bara gitmezsen, klaba gitmezsen, sınıfındaki arkadaşlarla bir tabiri caizse bize göre bir günah ortamına girmezsen bu dil gelişmez gibi bir algı var. Bizim oradaki Türk insanlarda da bu var. Hayır, öyle değil. Siz eğer alternatif oluşturabiliyorsanız oradan çok daha güzel bir şekilde gelişebiliyor. Ben o tür yerlere giden arkadaşlarımı biliyorum. Müziğin sesinden hiç İngilizce pratik falan da yapamıyorlardı yani. Ben bunların örneklerini çokça gördüm özellikle. Burada sizin kültürel olarak etkilenmemek için orijini nereye koyduğunuz çok önemli. Eğer kendiniz bir duruş sergileyebiliyorsanız hiçbir problem olmuyor bu konuda. Önemli olan yediğiniz lokma ve takıldığınız insan, bu ikisi her şeyin şifresi. Bu ikisinde hassas olmak gerekiyor.
Eyvallah.
Kültürel kısım bu şekilde özetleyebilirim. Ama bu sadece olumsuz kısım diye konuştuk ama oradan inanın alabileceklerimiz de var. Olumlu olarak. Mesela benim 3 maddede kısaca özetlemek gerekirse o taraftan kendi haneme aldığım 3 ders olmuştu özellikle. Birincisi, toplum çok sakin. Bunun sebepleri olabilir. Oranın refah seviyesiyle alakalı veya komşusu pek olmadığı için Kanada'nın, onunla alakalı şeyleri var. İnsanlar sakin, çok zor sinirleniyorlar. Birbirlerine sürekli affediciler. Bu gerçekten güzel bir özellik. İkincisi, hayatlarında siyasetin bir değeri yok. Bu da bizim toplumumuz için bence örnek alınması gereken en baş şeylerden. Hiç kimse birbirine ideolojisiyle alakalı bir şeyden dolayı bir ötekileştirme söz konusu değil. Bizim burada yaşadığımız bazı şeylerde ben bu konuda çok muzdarip oluyorum ve üzülüyorum yani. Beraber yapılabilecek birçok şey varken sadece siyasi sebeplerden ötürü beraber olamama problemlerimiz olabiliyor. Üçüncü olarak da şekil ve görüntü bizde çok önemli. Etiket bizde çok önemli. O tarafta mesela buna neredeyse hiç odak yok. Mesela Kanada'nın sadece ve sadece %17'si üniversite mezunudur. Bu %17'nin de neredeyse %7'si ülkeyi yönetir. Yani üniversite mezunluk oranı çok düşük. Ama işsizlik var mı diye sorarsanız 2 yıllık mezuniyet orada çok değerli bir şey. Yeri geliyor 4 yıllıklardan daha kolay iş bulabiliyorlar.
Peki İngilizce için hangi ülkeye gittiğimiz önemli mi?
Bence aksanla alakalı bir fark söz konusu. Mesela Kanada bunun için gerçekten, ben bunu bilerek gitmedim ama orada fark ettim. Çok güzel bir avantajı var. Hem İngiliz aksanı hem Amerikan aksanı, ikisini birlikte görebiliyorsunuz. Mesela Pakistan veya işte Malezya o civarlara, Endonezya o civarlara giden arkadaşlarımla mesela konuşuyorum. Aksan olarak çok ciddi farklılıklar duyuyorum. Olumsuz anlamda. Dünyada konuşulan İngilizce Amerikan İngilizcesidir. İngiliz İngilizcesi gerçekten biraz daha sınırlı. Biraz daha hani elit diyebiliriz yani. Ama hani işin uygulama kısmında ağırlıklı Amerikan İngilizcesi konuşulduğu için biraz bu tarafla alakalı eğitim veren yerler daha mantıklı. Şu an yani soracak olursanız benim gidişimle alakalı hikayeye mesela dönecek olursak, ben giderken çok ciddi bir araştırma yapmıştım. Bosna Hersek, Malta, Sudan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Malezya, Polonya, Kanada, İngiltere, Amerika, bunların birçoğunu ben şey yaptım, araştırdım, o şekilde gittim. Daha sonrasında eğer bir planınız yoksa Amerika, İngiltere, Kanada biraz açıkçası fiyatları pahalı. Benim daha sonrasında bir master niyetim vardı. Orada bir hocayla enerji üzerinde çalışma niyetim vardı. Onun için ben biraz da o tarafı tercih ettim. Tabii ki mali avantajları da var. İngiltere'ye göre yarı yarıya fiyatlar. Amerika'ya göre de işte %30 daha ucuz diyebiliriz. Bu şekilde ama eğer kardeşlerimizden veya işte büyüklerimizden gitmeyi düşünenler varsa, şu an bizim dövizdeki dalgalanmalardan dolayı en iyi tavsiye edebileceğim yer şu an Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Güney Afrika Cumhuriyeti böyle isminde Afrika geçildiğine çok bakmasın, bakılmasın yani. Avustralya ayarında çok kaliteli eğitimlerin verildiği bir yerdir orası. Fiyat olarak şu an en uygun yerlerden ve eğitim olarak yani en rentable olan, mantıklı olan yer şu an benim gördüğüm kadarıyla nacizane Güney Afrika Cumhuriyeti'dir.
Anladım. Bir de şey soracağım abi size. Şimdi kültürel kısmı konuştuk. Dediniz evet. ki işte Hazreti Mevlana'dan yola çıkarak örnekler verdiniz. Evet. İşte pergelin bir ayağı sabit kalırsa öbür ayağıyla her yere gidebilirsiniz dediniz. Ve şu söylediğiniz söz çok güzeldi. Yani yediğiniz lokmaya ve girdiğiniz ortama evet. dikkat etmek gerekir. Yani aslında burada biraz daha hangi kelimeyi kullansak doğru olur. Belki ebrar insan olabilmek, ebrar evet. kelimesini kullanabiliriz burada. Yani sağlam bir itikada sahip olmak anlamına geliyor. Öyle olduktan sonra nereye gittiğimizin çok bir önemi yok. Bunu evet. konuştuk. Şimdi de şeyi konuşalım. Yani dil okuluna gittik. Gerçekten dil okulunda neler yapmalıyız orada? Bunun hakkını nasıl verebiliriz? Evet. Ya sadece orada bulunmak yetiyor mu ya da?
Dil okuldayken yurtdışı dil okulu mu?
Tabii tabii yurtdışı dil okulundan bahsediyoruz.
Öncelikle şunu söyleyeyim. En temel noktalardan bir tanesi yurtdışına gitmeden önce kesinlikle burada bir temel olması çok çok önemli. Yani bu olmadan da olur ama olduğu zaman inanın şey çok kötü oluyor. Yani orada üzerine bina etme süreci çok zorlu geçiyor. Burada eğer bir temelle giderseniz oradaki pik atlama süresi, ivmelenme süresi çok daha hızlı oluyor. Ama buradan temelsiz gidildiği zaman benim temelim vardı ama yine bile yeterli değilmiş. Oraya gidince fark ettim. Belli bir temeliniz yokken gittiğiniz zaman oradaki yani 1-2 ay için verdiğiniz para veya ödediğiniz o kadar miktar gerçekten inanın boşa gidiyor diyebilirim. Bunun yerine Türkiye'de birazcık gramer çalışması ve birazcık şöyle konuşma İngilizcesiyle alakalı biraz video izlense inanın bana yani şöyle 2 aylık bir temel oradaki birçok şeyde çok ön açıcı oluyor. Öncelikle temelle gitmek lazım. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Siz zaten bugün hani dinleyicilerimizden gitmeyi düşünen varsa bugün başvuru yapsanız zaten hani belki bir ay sonra vizeniz çıkacak. 2 ay sonra ancak gidebileceksiniz. Düşünen varsa gitmeyi özellikle temelsiz kesinlikle gitmemesini tavsiye ediyorum. Birincisi burası. İkincisi aynı Türkiye'deki dil okullarında söylediğim gibi oradaki dil okullarında da zaten ilk başta gittiğinizde hocanın söylediğini anlamayacaksınız. Yani hoca konuşacak, siz böyle etrafı izleyeceksiniz, duvarlara bakacaksınız. Bu tür şeyler olacak ilk başta. Sonraki sürecin devamı için şu çok önemli. Programımızın birinci bölümünde şunu söylemiştim. Bir ilgi alanınız olsun, onunla alakalı odaklanın. Yani okumalar yapın veya dinlemeler yapın gibi. Mesela diyelim siz futbolu çok seviyorsunuz. Futbolla alakalı yani okul bittikten sonra burası çok önemli. Okul bittikten sonra İngilizce yani gelişim serüvenin devam etmesi gerekiyor. Bunun için de sizin kendi bir gayretiniz gerekiyor. Tamam şu çok önemli. Arkadaşlarınızla bir muhabbet edeceksiniz ama inanın 2 ay sonraki muhabbetiniz belli bir yerden sonra kilitleniyor. Nerelisin? İşte annen baban ne iş yapıyor? Sen hangi okulu okudun vesaire. Bu muhabbetin süresi 15 dakika. Bundan sonra konuşacak ortak bir şeyler üretmek için biraz derine girmeniz gerekecek. Yurt dışı için söylüyorum. Bunun için de sizin kendi alanınızla alakalı, kendi sevdiğiniz şeyle alakalı biraz okuma yapmış olmanız veya dinleme yapmış olmanız çok çok önemli. Dolayısıyla gittiğiniz o kurstaki gelişimden ziyade kurstan sonraki vakitte kendi verdiğiniz emek, kendi ördüğünüz ilmek ilmek dokuduğunuz o dil yapınız çok çok önemli. Buradaki asıl önemli olan şey aynı Türkiye'dekinde olduğu gibi sizin kurstaki zaman içerisinde değil de kurstan sonraki kendi yapmanız gereken şeyle alakalı. Çünkü benim şu yönde çok arkadaşım oldu. Bir miktar ben de bu yanlışa düştüm. Okul bittikten sonra kurstan sonra işte Türk arkadaşlarla takılmalar başlayabiliyor. Bu gerçekten hani bir yere kadar anlaşılabilir. Hani ilk bir ay işte yabancılık çekiyor olabilirsiniz. Bu tür şeyler olabilir ama okuldan sonra bunun kesinlikle devam etmemesi gerekiyor. O yani boğulacaksak büyük denizde boğulalım sözü o gerçekten orada geçerli. Yüzmeyi orada öğrenmek için bir açılmanız gerekiyor. Yani boğulma tehlikesiyle dil anlamında bir karşılaşmanız gerekiyor. Bu olmadan zaten inanın özgüven de gelmiyor. Sözü toplamak gerekirse bu konuda sorduğunuz soruyla alakalı dil okulundaki yapılanlar kesinlikle yeterli olmayacak. Onu gelip evde bir hazmetmek zaten gerekiyor o kurallar manzumesini. Ama önemli olan kendi seviyenizde olan kişilerle pratik yapabilmek. Burada şu yanlışa da bazen düşülüyor. Ben işte Kanada'ya geldim veya şu ülkedeyim İngilizce dil eğitimi aldım. 6 ay geçti. Ben hala Kanadalılarla muhatap olamıyorum. Bakın ben kendim için söyleyeyim. Benim annem İngilizce öğretmeni. Ben Kanada gitmeden 1 yıl kursa gittim. Bu Türkiye'de. Orada 8 ay gittim ve döndüğüm dönemde hala Kanadalılarla %100 anlaşamıyordum. Neden? Çünkü onlar ne olursa olsun ana dili olan bir dili konuşuyorlar. Sizin bu seviyeyi yakalamanız minimum 1,5 yıl. Bu gerçekten çok önemli bir seviye. Çünkü reflekslerinizin ona dönmesi gerekiyor. Ama arkadaşlar burayı kafalarında çok büyütmesinler. Dinleyicilerimiz bunu kafalarında çok büyütmesinler. Zaten dünyada çoğu insanın ikinci dili İngilizce. Yani sizin bugün Türkiye'de bir iş hayatına girdiğiniz zaman muhatap olacağınız İngilizce bilen insanların önemli bir kısmı zaten ikinci dil olarak İngilizceyi öğrenmiş insanlar. Onun için burada bir telaşa kapılmaya hacet yok. Sizin yurt dışında öğrendiğiniz veya burada çalıştığınız bir İngilizce sizin birçok işinizi zaten götürecek. Yani size kimse, tabii bunu şöyle de değerlendirmek lazım. İngilizceden ne bekliyorsunuz? Yani eğer siz akademik anlamda bir kongre verecek, bir konferans verecek bir seviye istiyorsanız beni dinlemeyin. Benim burada anlattığım şey sorduğunuzla alakalı. Hani öğrenci kardeşlerimizin neler yapabileceğiyle alakalı. Tabii ki hani diğer büyüklerimiz için de genel tavsiye barındırıyor ama ben kendim de çok üst düzey İngilizce, çok üst düzey böyle bir akademik toplantı gerçekleştirebilecek bir insan değilim. Ama kendim mesela şu an ticaret yapıyorum. Dış ticaretimdeki bütün İngilizce, bütün görüşmeleri ben yürütebiliyorum. Bunun için insanlar, bizim ülkemizde fazla mükemmeliyetçilik var. Gerçekten temel seviyeler çok çok yeterli. Bazen şunu yaşıyordum. Bu örnek benim için çok mesela sarsıcı bir örnektir. Kanada'da mesela sınıfında 2 tane Türk var. 8 tane yabancı, 2 tane Türk. Birlikte bir yemeğe gidiyoruz. İşte dönüşümlü olarak onlar Türk kültürünü öğrensin diye Türk restoranına mesela onları davet ediyordum. Geliyorlar Türk restoranında. Mesela yemek yiyoruz. Yemek esnasında ben işte İngilizce pratik yapmaya çalışıyorum. Sonuçta öğrenme sürecindeyiz. Yanımdaki Türk arkadaş diyor ki ya o konusunda ne var ki, onu ben de konuşurum. Mesela böyle cümleler geçiyor. Ya bizim milletimizde böyle bir mükemmelliyetçilik var. İngilizce bu. Yani şey yapmaya, kasmaya gerek yok. Yani elit bir dil, ağdalı bir dil kullanmaya gerek yok. İngilizce neyse odur yani. Fazla böyle abartılı bakmamak gerekiyor. Eğer işimizi görebiliyorsak yeterli olan budur. Ama yok, bana IELTS lazım, YDS lazım diyorsanız o başka bir programın konusu olsun.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Ya bir de son olarak şunu sorayım çok kısa. Gerçekten gitmeye gerek var mı yurt dışına?
İnanın yapacağınız şeyle alakalı. Bana derseniz ki...
Yani şunu tamam biraz daha özelleştireyim, evet, abi soruyu. Biz öğrencileriz. Evet. İşte öğrenciler dediğim gibi okulda İngilizce lazım olacak bizlere. Hem yani sınava gitmek için lazım olacak kişiler olacaktır. Hem işte konuşmak için lazım olacak kişiler olacaktır. Tüm bunları böyle bir göz önünde bulundursak ortalama bir öğrenci için gerçekten yurt dışına gitmeye gerek var mı?
Yani şöyle, öğrenci için gitmeye gerek yok. Ama iş hayatına hazırlık diyorsanız orada şu önemli. Mesela bazı kurumlar girerken puan ister. Dil puanı ister. Burada hangi sınav istedikleri, mesela IELTS istiyorlarsa, TOEFL istiyorlarsa bunların konuşmaya ve yazma bir dinleme şeyleri vardır, sınavları vardır okumanın dışında. Bunlara hazırlık için gerçekten ciddi bir süreç gerekiyor ve bunun için yurt dışı gerekebilir. Ama mesela YDS gibi bir sınav için her şey Türkiye'de halledilir. Daha genel İngilizce, yani yurt dışında öğrendiğiniz genel İngilizce ile karşı karşıya geliyor YDS. Onun için mesela YDS gibi bir sınav için kesinlikle yurt dışıyla bir işiniz yok. Ama bana derseniz ki ben özel sektöre hazırlanacağım, bunun için gerekli mi diye, ben size şunu söylerim. Ben çok arkadaşım var, Türkiye'de bu işi halletmiş. Peki bana şunu sorabilirsiniz. Yani sen o zaman neden Türkiye'de halledip de gidemedin diye. Bizim neslimizin şöyle bir şey var, handikapı var. Biz pek tavsiye dinlemiyoruz. Ben kendim gideyim Amerika'yı keşfedeyim. Böyle bir huyumuz var bizim. Bende de bu vardı. Birçok büyüğüm bana dedi ki bak gitmene gerek yok. O kadar parayı oraya harcama, başka yerde kullanırsın paranı. Ailem sağ olsun destek olduğu için bize de nasip oldu yani. Allah razı olsun onlardan. Ama burada şuraya odaklamak istiyorum konuyu. Gerçekten ben gittim gördüm. İnanın eğer bir şirketteki kullanacağınız İngilizce ile alakalı bir talebiniz varsa bu kesinlikle kesinlikle kesinlikle Türkiye'de halledilir. Bunun üstüne yani ikinci bir cümleye gerek yok.
Eyvallah. Amerika'yı bir daha keşfetmeyelim o zaman.
Gerek yok.
Teşekkür ederiz. Abi ağzınıza sağlık.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben buradaki Kanada'daki tecrübelerimle alakalı YouTube'a bir video yükleyecektim ben. Neredeyse ona gerek kalmadı. Her şeyi burada halletmiş olduk.
Eyvallah. Ağzınıza sağlık abi. Çok, evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Programı kapatmadan önce şöyle bir özet geçeyim dinleyicilerimiz için. Biz burada bugün ne konuştuk? Bugün dil konuştuk. Özellikle İngilizceyi konuştuk. Nasıl öğrenebiliriz, ne yapabiliriz diye. İlk başta 12 senelik bir eğitim alıyoruz. Bu eğitim çok bizlerde işe yaramıyor. 12 senelik eğitim bittikten sonra elimizde hiçbir şey kalmıyor İngilizceye dair. Bir bu durumu tespit etmek için konuşmalar yaptık. Sonrasında da sadece şikayet etmek, tespit yapmak değil de bunun için nasıl adımlar atabiliriz? Bunu konuştuk biraz. İşte sonrasında Türkiye'de dil kursuna gitmeye gerek var mı? Dil kursları hangi konumdalar şu an? Onu konuştuk. Ve biz öğrenciler öğrencilerin çok parası olmadığı için bedava nasıl İngilizce öğrenebiliriz? Bunu sorduk, yöntemlerini konuştuk. Ve son olarak da İbrahim Çevikoğlu abimiz Kanada'ya gittiği için Kanada'daki süreç nasıl işledi? Gerçekten yurt dışına gitmeye gerek var mı? Yurt dışına kimler gitmelidir? Bunu konuştuk biraz daha. Ve böylece programımızı nihayet erdirmiş olduk. Bizlere eşlik ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te sona geldik. Hayırlı akşamlar dileriz.